Ayrım 42. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 480. Fikret. Milletvekillerini aklımda boyarım. Koyu yeşil yobazın teki, açık yeşil tutucu. Kızılın teki mi? Hiç karşılaşmadım. Tatlı kırmızı bir zamanlar olduydu. Fikret Otyam yazmıştı bunu. Gazeteci ressam deniyor. Bence şairdi. Çünkü edebiyat ikinci defa okunacak, gazetecilik ise bir defada anlaşılacak şekilde yazma sanatıdır. Bir defada anlamamıza rağmen adeta ezberlercesine tekrar tekrar okurduk onun yazılarını. Edebiyatçı mertebesine ulaşmış ender gazetecilerdendi. Şiir gibi yazar, roman gibi çizerdi. Fotoğraf kareleri tablo gibiydi. Diyeceksiniz ki kıymeti bilindi mi? Otyamların kıymeti bilinseydi, memleketi bunlar mı yönetirdi? Daima emeği savundu ama darbe döneminde mesela bizzat Kenan Evren tarafından emeği çalındı. Kendini Picasso zanneden Kenan Evren'in Sigara İçen İhtiyar isimli tablosu, Fikret Otyam'ın çektiği Sigara İçen İhtiyar fotoğrafından araklanmıştı. 1 liralık dava açtı, kazandı. Kenan Evren utanıp özür dileyeceğini, tedavülden kalkmış gümüş 1 liram var, onu vereceğim dedi. Halbuki kendisinden para mara istenmiyordu, 1 liralık tazminat davası elbette sembolikti. Peki neydi? Mübaşir her duruşma öncesinde "Sanık Kenan Evren, sanık Kenan Evren" diye bağırıyordu. Bu keyfin bedeli yoktu. Dünyanın en güzel keçilerini o resmederdi. Oğlakken alıp 12 senedir evladı gibi büyüttüğü keçisine Nimetçik adını vermişti. Nimetçik kelimenin tam manasıyla nimetiydi. Nimetçik'in tablolarını yaparak para kazandım, evimi bile onun sayesinde aldım diyordu. İlham kaynağıydı. Bir sabah baktılar ki Nimetçik ve yavruları yok. Darbe döneminde emeği, AKP döneminde nimeti çalınmıştı. Ve bunca hırsızlığa rağmen bize servet miras bıraktı. Anadolu'yu tuvallerine ekti, kitaplarına harmanladı. Adam gibi adam değil, adamdı. Köylerimizin kara başlı, koca gözlü, güzel yüzlü kadınları maalesef farkında değil ama hepsi öksüz kaldı. Baba ocağım Aksaray'da dünyaya gelmişti. İçimde ukdedir. Hasan Dağı'na karşı çilingir sofrası kurup cigara tüttürerek Tayyip Erdoğan'ın Aksaray'ını konuşmak isterdim onunla. Sizin içinizde ukde kalmasın. Gidin sahaflara, ha bu diyarı bulun. Kitapçılarda bulamazsınız. Mayınlar çiçek açmazı arayın. Ceylanlar suya indiği okuyun. Okursanız Türkiye'nin kurucusu, CHP'nin, kendisini yeniliyorum zannederken, bağrından çıktığı topraklardan nasıl uzaklaştığını anlarsınız. Özüne dönmek tek çareyken, kendine ne kadar yabancılaştığını, bunca yalana, bunca talana, bunca acıya rağmen, Anadolu'nun gönlünü neden kazanamadığını anlarsınız. Çarığın makus talihine ayakkabı olmak varken, beraber yürünen yollara nasıl bu kadar kolayca takunya olduğumuzu kavrarsınız. Hatta bu mübarek memlekette neden terör olduğunu, bazılarının neden terörist olduğunu, kin tohumlarının hangi başıboş tarlalara, kimler tarafından, hangi müsait iklimlerde ekildiğini görürsünüz. Yok eğer kitaplarını bulamazsanız, tablolarındaki güzel yüzlü, kara kaşlı kadınların koca gözlerine bakın. Her şeyi nasıl anlattıklarına inanamayacaksınız. Fikret Otyam, 1926'da Aksaray'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünü bitirdi. Fotoğraf çekmeye ortaokulda, gazeteciliğe üniversitede başladı. Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyelerinden oldu. Pir Sultan Abdal Onur Belgesi, UNESCO Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Onur Belgesi aldı. 2015'te vefat etti. Nevşehir Hacı Bektaş'ta iz bırakan aydınlar gömütlüğüne defnedildi. Sefa. Doğma büyüme İzmirli, kınıklı, çiftçi bir ailenin çocuğuydu. Bir yandan okudu, bir yandan domates mısır tarlalarında çalıştı. Meslek lisesi muhasebe bölümünden mezun oldu. İş yok, çiftçilik ölmüş. Ne yapsın? Soma'ya gitti, madene girdi. 7 sene çalıştı. Hafta sonu tatili yok, bayram tatili yok, yılbaşı tatili yok. Bana mısın demedi, çalıştı. Günlerden bir gün göçük oldu. Bir işçi altında kaldı. Herkes kaçtı. Ölümden değil, şahit yazılmaktan kaçtılar. O kaçmadı. Elleriyle kazdı kömür yığınını, kazdı kazdı. 4 saat sonra mesai arkadaşını çıkardı ama iş işten geçmişti tabii, çoktan vefat etmişti. Sırtladı cenazeyi, dışarı taşıdı. Yarım saat geçti geçmedi müdür çağırdı. Dışarı çıkardığımda yaşıyordu, sonrasını bilmiyorum diyeceksin dedi. İşçinin göçük altında can vermesiyle ambulansta can vermesi arasında hukuki açıdan dağlar kadar fark vardı. Madenin müdürü yalancı şahitlik yapmasını istiyordu, suçu patronun üzerinden atmaya çalışıyordu. Bizimki okulunu okuduğu muhasebeciliği hiç yapmamıştı ama vicdan muhasebesini hakkıyla yaptı. Çıktı savcının önüne, takır takır yaşadıklarını anlattı. Göçük oldu, emniyetçi bacada çay içiyordu. Tahkimat yoktu, arkadaşımız göz göre göre gitti dedi. Şak işten atıldı, tazminatsız atıldı. Kazanılmış hakları verilmedi. Hayatını kaybeden işçinin eşine 100 bin lira sus parası verdiler. Kadın sustu, davacı olmadı. Ölen işçi öldüğüyle kaldı. Yazıklar olsun böyle insanlığa dedi, Ali Ağa'ya gitti. Ekmek parası için gemi sökümde çalışmaya başladı. 2 sene çalıştı. Gene ne tatil ne bayram. 2 sene boyunca bir gün olsun kınığa gidemedi. Annesi başının etini yiyordu. Yaşın geldi, evlen artık diyordu. Neticede peki dedi, evlenecekti. Ama Ali Ağa'da çalışırken 20 işçiyle beraber koğuştan bozma barakada kalıyorlardı. Kazandığı parayla ev kiralaması imkansızdı. Evlenip yuva kurmak için kınığa geri dönmek zorundaydı. Mecburen kınığa döndü. İş yok. Çiftçilik öleli zaten seneler olmuş. Tek çare var, madene girmek. Mecburen gene Soma'ya gitti. Mecburen gene madene girdi. Kınık Soma arasında servisle gidip geliyordu. 2 sene çalıştı. Tatil yok, bayram yok, yılbaşı yok. Bana mısın demedi, çalıştı. Eşi hamileydi. Doğum 10 gün gecikmişti, sezaryen gerekiyordu. Müdürün kapısını çaldı. Hayatında ilk defa bir gün izin aldı. Bergama Devlet Hastanesi'ne gittiler. Eşi doğuma alınırken cep telefonu çaldı. Madende yangın çıkmıştı. Eşini orada bıraktı, apar topar Soma'ya döndü. Gözünü karartıp ocağa ilk dalanlardandı. 200 kadar arkadaşının cenazesini çıkardı. Arama çalışmaları bitene kadar eşinin yanına dönemedi. Tekrar Bergama Devlet Hastanesi'ne geldiğinde kızı Cemre 4 günlük olmuştu. Hayatında ilk defa bir günlüğüne izin almış, 301 arkadaşını kaybettiği katliamdan kızı sayesinde kurtulmuştu. Kader adı verilen tesadüfler silsilesi hem bir evlat bağışlamıştı hem de kendi canını bağışlamıştı. Ve o kader omuzlarına gene aynı vicdani sorumluluğu yüklemişti. Çıkıp doğruları anlatmalıydı. Ölenler öldüğüyle kalmamalıydı. Herkes kaçarken, herkes susarken sadece o çıktı televizyonlara. Halk TV'den NTV'ye, Ulusal'dan Kanal D'ye, hepsine konuştu. Olan biteni duyurabildiği kadar çok insana duyurmaya gayret etti. İşverenin ihmallerini, teftişlerin rezaletini, sendikanın kepazeliğini, madencilerin çaresizliğini haykırdı, tane tane anlattı. Şak işten atıldı. Tazminatsız atıldı. Kazanılmış hakları verilmedi. Üstelik haklarını alabilmek için protesto gösterisine katıldı diye 6 sene hapis istemiyle dava açıldı. Taziyeye gelip cenaze sahiplerini yumruklayan, yerlerde tekmeleten Tayyip Erdoğan zihniyeti. Sesini kesmeyip gerçekleri anlatan madencinin hapse tıkılmasını istiyordu. Bu namuslu madenci Sefa Köken, patronun adamı olabilirdi, sendika ağası olabilirdi, dayı başı olabilirdi. Elinin tersiyle itti, insan olmayı tercih etti. Halbuki bir işçi hayatını kaybettiğinde ona kulak verilseydi, 301 işçi hayatını kaybetmeyecekti. Katliamdan beri 2 senedir işsiz Sefa. Herkesi işe geri çağırdılar, onu almadılar. Hatta onunla birlikte kınıklıları da cezalandırıyorlar. Kınıktan iş başvurusu yapanlara açık açık, "Sizi Sefa Köken yüzünden işe alamıyoruz," diyorlar. Doğup büyüdüğü yerde hedef haline getiriyorlar. Kınık'ta hiç kimse ona selam vermesin, taşınsın gitsin diye ahaliye baskı yapıyorlar. Sefa'nın ailesinden olan Köken soyadını taşıyanları bile işe almıyorlar. Kardeşlerini "Sen Sefa'nın kardeşisin," diyerek reddediyorlar. Kendi ailesinden bile dışlansın istiyorlar. 2 senedir yargılanıyor. Mahkemeye gelip Sefa'yı suçlayan tanıklar kimler biliyor musunuz? Polisler. Ortada suç olmadığı için tanık bulamadılar. Polisleri tanık diye duruşmaya getiriyorlar. Polisler Sefa'yı tanımıyor, Sefa polisleri tanımıyor ama Sefa sanık, polisler tanık. Protesto gösterisine katılıp haklarımızı vermiyorlar dediği için halkı kışkırtma suçundan 6 sene hapsi isteniyor. Ne yapsın Sefa? Önceki gün gene duruşması vardı, verdi ifadesini, çıktı adliyeden, 3 cümlelik pankart hazırladı. "Sadece iş ve ekmek istiyoruz, ekmeğimize ve geleceğimize dokunmayın, iş yoksa yaşam da yok," yazdı o pankarta. Sonra giydi madenci kıyafetlerini, kazmasını eline aldı, Soma mezarlığına gitti. Katliamda hayatını kaybeden arkadaşlarının yanına kendisi için 302. mezarı kazacaktı. Gerçekleri söylediği için yaşayan ölü haline getirilmişti. Sesini duyurabilmek için bu sembolik cenaze töreninden başka çare bulamamıştı. Bir de ne görsün? Soma jandarmasının neredeyse tamamı oradaydı. Subaylar, assubaylar, erler, hepsi Sefa'yı bekliyordu. Çünkü canlı bombaları bile takip etmeyen sayın devletimiz, Sefa'yı ruh gibi takip ediyordu, jandarma marifetiyle önlem almıştı. Kovdular Sefa'yı oradan. İttir kaktır dışarı çıkardılar. Ve bu cuma 13 Mayıs, katliamın yıl dönümü. 2 sene geçti, kafa hala aynı kafa. Eğer doğruları söylüyorsan, yer üstünde de yer altında da mezarda da sembolik olarak bile yatacak yerin yok bu topraklarda. Sefa Köken, bu yazıyı kaleme aldığımda özellikle CHP'li okurlardan mesaj yağmıştı. Hep aynı soruyu sormuşlardı. CHP'nin en güçlü olduğu bölge Ege bölgesi, en başta İzmir Büyükşehir olmak üzere en fazla belediyeye sahip olduğu bölge Ege bölgesi. Hal böyleyken CHP neden Sefa'ya sahip çıkmadı? En azından bir CHP'li belediyede iş verilemez miydi? Vermediler kardeşim. CHP Sefa'yı yok saydı. Çünkü Sefa Vatan Partisi üyesiydi. 2015 genel seçiminde Vatan Partisi'nden İzmir milletvekili adayı oldu. İşte bu nedenle CHP Sefa'ya vebalı muamelesi yaptı. Yeni CHP denilen partinin AKP'den hiçbir farkı yoktu. Doğruları söylemen yetmiyordu. yeni CHP'nin sana sahip çıkması için illa yeni CHP'li olman gerekiyordu. Eylül 2016 itibariyle Sefa hala işsizdi. Atilla. Kasvetli bir İstanbul günüydü, aylardan Ekim, tükürür gibi yağıyordu. Maltepe Askeri Cezaevinin kapısından girdim. Yargıtay Asr'ın iftirasını onamıştı. Arkadaşlarıma 16'şar sene giydirmişlerdi. İlk defa moralsiz görmüştüm onları, duyguları darmadağındı. Konuşurken cam kırıkları çiğner gibiydiler. Ve biraz sohbet edince anladım ki, aslında morallerini bozan 16'şar sene değildi. 16'şar sene yedikleri gün, Tuzla Deniz Harp Okulu'ndaki subay eşleri çay partisi düzenlemişti. Görenler anlatmıştı, şen kahkahalar atılmıştı. Arkadaşlarım işte bunu öğrenince yıkılmışlardı. Maalesef var olduğuna inandığımız tüm değerlerimiz gibi silah arkadaşlığı kavramı da tuzla buz olmuştu. Çıktım cezaevinden, otomobilime bindim, radyoyu açtım, haberleri dinliyorum. Koramiral Atilla Kezek istifa etti diyordu spiker. Normalde deniz bisikleti bile kullanamayacak tiplerin amiral diye koltuklara kurulduğu dönemde, koca koca generallerin aman benim başıma da gelmesin diye odalarına saklandığı dönemde, tutuklu subayların silah arkadaşları tarafından satıldığı dönemde, bizim yerimiz onların yanıydı demişti. Hukuksuzluğu protesto etmek için, bu adaletsizliğe halkın dikkatini çekmek için basmıştı istifayı. 1956'da Kasımpaşa'da dünyaya gelmişti. Haliç dershanesinde işçi bir babanın oğluydu. 14 yaşındayken annesi babası elinden tuttu, Heybeliada Deniz Lisesi'ne emanet etti. Evinden ilk defa ayrılıyordu. Anne hüngür hüngür ağlıyor, baba erkekliğe toz kondurmuyor ama hasreti daha şimdiden gözlerinden okunuyordu. Henüz okyanus dalgalarıyla tanışmamıştı ama çocuk yüreğinde fırtınalar kopuyordu. Macera böyle başladı. Asla ihanet etmediği askerlik yeminini etti. Atatürkçü, yurtsever, idealist bir deniz teğmeni olarak 1976'da Cumhuriyet Donanması'na katıldı. Kılıç Ali Paşa muhribinde, Yavuz ve Gemlik fırkateynlerinde komutanlık yaptı. Adriyatik'teki Esfor dahil pek çok uluslararası harekata katıldı. Paris ateşeliği yaptı. Donanmanın göz bebeği harp filosu komutanlığında en uzun süre komutanlık yapan subay oldu. Sahil güvenlik, mayın filosu, deniz eğitim komutanlığı yaptı. Güney Deniz Saha Komutanlığı yaptı. Özetle deniz kuvvetlerinde her görevden, her filodan, her bölgeden geçti. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken Asr'ın iftirasının Yargıtay tarafından onanmasına tahammül edemedi, istifa etti. Silahlı kuvvetler tek kurşun atılmadan esir alınmıştı. AKP hükümeti pek memnundu. Ahali tırsmış, basın susmuş. Genelkurmay karargahı desen, adeta Tayyip Erdoğan'ın belediye zabıta teşkilatına dönmüştü. Koramiral Atilla Kezek, bu korku atmosferinde elinden geleni yapıyordu. İstifa etmeden önce mahkeme mahkeme dolaşıyor, balyoz duruşmalarını takip ediyor, hapishane hapishane ziyaret ediyor, destek olmaya çalışıyordu. Uyardılar. Bu işe fazla burnunu sokma, duruşmalara gitme dediler. Bizi sadece onursuzluk korkutur dedi, gitti. İki defa randevu aldı, Tayyip Erdoğan'a bile gitti, kumpası anlattı, nafile tabii dinletemedi. Emrimizdeki subaylar hapisteyken oturmaya devam edemeyiz dedi, bıraktı. Üniformasını çıkardı ama mücadelesini bırakmadı. Meydan meydan dolaştı, sessiz çığlık protestolarına katıldı, tüm vaktini hapishane ziyaretlerine ayırdı, içerideki subayların çocuklarına sahip çıktı, her dertlerine koştu. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'la birlikte Anayasa Mahkemesi önündeki adalet nöbetinin kahramanlarından biri oldu. Gece gündüz, yağmur ayaz, netice alınıncaya kadar nöbet tuttu. İlk defa kumpas şehidi Murat Özenalp'in cenaze töreninde, Kocatepe Camisi'nin avlusunda tanışmıştım onunla. Sözleri aklıma mıh gibi çakılmıştı. Devlet kendisine bağlılık yemini eden pırıl pırıl subaylarının etini canlı canlı yamyam gibi yiyor demişti. Komutan tabir edilen sıfatın apoletlerdeki yıldızlarla alakası olmadığını ilk defa o gün anlamıştım. Koltuklarında lök gibi oturanlar değil, emrindekileri evladı gibi görenlerdi komutan. Tutuklu subayların yardımına koşan, Murat'ın cenazesinde saf tutan, Ali Tatar'ın kabrini çiçeksiz bırakmayan, son nefesine kadar Cem Aziz Çakmak'ın başucundan ayrılmayandı komutan. Ve emrindeki subayları umursamasaydı, bana ne deseydi, kendini feda etmeseydi, birinci adaydı, bu yüksek askeri şurada or rütbesine yükselecek, Banko donanma komutanı olacaktı. Önümüzdeki senede donanmadaki tek or amiral olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. Asrın iftirasıyla Türkiye'nin kaderinin nasıl değiştiğini görün diye parantez açıyorum. Şu anda Deniz Kuvvetleri'nde 43 tane muharip amiral var. Makarayı 5 sene geriye sarın, kumpas davalarının başladığı tarihe 2009'a gidin, isimleri tek tek inceleyin. Sonra kumpas davalarını hiç yaşanmamış gibi farz edin, kimsenin tutuklanmamış olduğunu farz edin, tekrar bugüne gelin, listeyi kıyaslayın. Şu anki 43 amiralin %90'ının amiral olmadığını görürsünüz. Eğer kumpas davaları olmasaydı, şu anki 43 muharip amiralin tamamı içeri atılan subaylardan olacaktı. Kimseyi zan altında bırakmak için yazmıyorum. Çıplak gerçek olarak yazıyorum. Asrın iftirası atılmasaydı, iftiraya uğrayanlar tasfiye edilmeseydi, şu anki amirallerin %90'ı amiral olamayacaktı. Ben bu davaların savcısıyım diyen Tayyipgiller, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyen Arınçgiller, asla unutulmasın diye yazıyorum. Dolayısıyla Yüksek Askeri Şura kararları açıklanmış, kuvvet komutanı şu olmuş, donanma komutanı bu olmuş hikayedir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bilsin diye yazıyorum. Günümüzün Çaka Bey'i, varlığıyla onur duyduğumuz Atilla Kezek'tir. Atilla Kezek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı elinin tersiyle iten Atilla Kezek'in 2014'te Gölcük'teki sessiz çığlık eyleminde yaptığı konuşmayı unutamıyorum. Dünü, bugünü, yarını özetleyen bu konuşmayı Adam Kitabı vesilesiyle bir kez daha kayda geçiriyorum. Amirallere suikast adı altında ilk kancayı teğmenlerimize attılar. Baktılar ki fazla ses çıkmıyor. Poyrazköy davasıyla binbaşılara, yarbaylara bulaştılar. Baktılar ki hiç tepki yok. Balyozu indirip general, amiral, kuvvet komutanı demeden herkesi un ufak ettiler. Jübile ise sürece yakışır şekilde Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasıyla oldu. Peki bu süreçte biz ne yaptık? Maalesef kurum olarak arkadaşlarımızı bu kumpaslardan koruyamadık. Bugün silah arkadaşları için mücadele etmeyenler, yarın Cumhuriyet'in değerleri ve ilkeleri için nasıl mücadele edecek bilemiyorum. Cevdet Fazıl Hüsnü. Sene 1937. Erzurum'dan yola çıkan 15 subay ve 50 erden oluşan iki seçkin birlik, Iğdır üzerinden yaklaşarak Serdarbulak yaylasında buluşur. Hava bıçak gibidir. Mıhtepe rotasını takip edip düz duvar buzullarıyla insanı ürperten Ahora göçüğünden geçerek tarihi tırmanışa başlarlar. Neden tarihi derseniz, o güne kadar hiçbir Türk vatandaşı çıkmamıştır oraya. İlk defa T-108 sene önce Alman profesör Friedrich von Parrot çıkmış, Sonra Rus çıkmış, İngiliz çıkmış, Belçikalı çıkmış ama kendi topraklarımızda olmasına rağmen hiç Türk çıkmamıştır. Başlarlar tırmanmaya. Dedim ya, 15 subay, başlarında Topçukurmay binbaşı var. Subayların arasında bir şair var, Piyade Teğmen. Ve bir de sırt çantası var, ağır. Subaylar sırayla değişe değişe taşırlar o sırt çantasını. Kanter içinde ama özenle, yere bile koymadan taşırlar. Kilosundan ziyade manevi yükü ağır olan o sırt çantasında Mustafa Kemal Atatürk büstü vardır. Çıkarlar, doruğa yerleştirirler. Yanına da bayrak dikerler. Etekleri hep bizimdi, o gün doruğu da bizim olur. Ağrı Dağı'dır orası, Anadolu'nun çatı katı. Topçukurmay binbaşı sonradan Çankaya Köşkü'ne de tırmanır, Cumhurbaşkanımız olur, Cevdet Sunay'dır. Şair Teğmen desen, oturur oraya, bakar memlekete, memleketin çatı katından, çıkarır kağıdını kalemini, Topçukurmay binbaşı söyler, o yazar. Bir metal şişenin içine konularak, Ağrı'nın zirvesinde buzların içine gömülen, o tarihi tutanakta şu tarihi cümle yatar. Türkiye'nin en büyük adamının büstünü, Türkiye'nin en yüksek dağına armağan ediyoruz. O Teğmen, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Hatta seneler sonra o günkü duygularını şiire de döker. Aşağı yer uçurum, yukarı yer uçurum. Tanrı'ya mı varıyorduk, özgürlüğe mi bilinmez. Yaşamımızı bir ululuğa döktük mü, dökmedik mi? Biz üç piyade teğmeni, solumuzda Türkiye'ce bir mavi. Nöbetleşe aldık saç kutudaki Atatürk büstünü sırtımıza. Oralardan evrene baktık mı, bakmadık mı? Ne demiştik, hala yüreğimdedir tutanakta. Türkiye'nin en büyük adamının büstünü, Türkiye'nin en yüksek dağına armağan ediyoruz. Hey hey, Türk olarak yücelere aktık mı, akmadık mı? Ağrı Dağı'na çıktık mı, çıkmadık mı? Ve dün açıklandı, Ağrı Dağı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Türkçe meali, Ağrı Dağı kapatıldı. Çünkü Türkiye'nin en büyük adamının döneminde, zirvesindeki noktaya kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olan Ağrı Dağı, kendisini asrın adamı ilan eden arkadaşın döneminde bizim olmaktan çıktı. Yüreğimiz ağrıyor, yüreğimiz. Cevdet Sunay, Fazıl Hüsnü Dağlarca. Cevdet Sunay 1899'da Erzurum'da doğdu, Kurtuluş Savaşı'na katıldı, 1960'da Genelkurmay Başkanı oldu, 1966'da emekli oldu, aynı sene TBMM tarafından 5. Cumhurbaşkanı seçildi, 12 Mart muhtırası onun Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandı, 1982'de vefat etti. Ankara Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1988'de Devlet Mezarlığı'na nakledildi. Fazıl Hüsnü Dağlarca 1914'te İstanbul'da doğdu, Kuleli'yi bitirdi. 1950'de yüzbaşıyken ordudan ayrıldı. İstanbul Dergisi'nde 1933'te yayımlanan Yavaşlayan Ömür şiiriyle adını duyurdu. 1967'de ABD'deki Milletler Arası Şiir Forumu tarafından en iyi Türk şairi seçildi. Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2008'de vefat etti. Karacaahmet'te defnedildi. 42. ayrımın sonu. Sayfa 491.